Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. Selam, kendini yaşama cesaretinin 11. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Havaların ısınması, yaza girmek biraz iyi gelmiştir. Birey olarak yorgunluklarımız haricinde, millet olarak da çok zor geçen bir yılı yarıladık. Ben ülkenin durumuna odaklanmaktan hem podcast'i hem de başka yapmak istediklerimi öteleyerek ilerledim bu sene. İlk bölümü 9 Haziran 2022'de yayınlamışım. Ayda bir bölüm yayınlama hedefinden çok da geri kalmamışım aslında. Ama bir sabit yayın takvimine de oturtmayı beceremedim bugüne kadar. Bundan sonra her ay belirlediğim bir günde yeni bir bölüm yayınlayarak ilerlemek gibi bir hedefim var. Hem benim için hem de siz dinleyiciler için bölümleri sabit günlerde yayınlamak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu bölümün çoğunu Datça'nın Ovabükük oyunda sessiz sakin bir işletmede yazdım. Seçimlerden sonra uzaklaşıp kendime gelmeye, hayatıma çeki düzen vermeye ihtiyacım vardı. Sadece seçimler de değil bu arada. Bu podcast'i yapmaya başladığımdan beri kendimi ve yaşadıklarımı yeni baştan anlamlandırmaya, öğrenmeye devam ediyorum. Kendi hikayemi anlatmak üzere yola çıktığım ve bunu yıllar süren sorgulama sürecinin ardından yapmaya başladığım için çok nettim başlarda. Bu hikayem, bunlarda aldığım dersler, öğrendiklerim diye sırasıyla aktaracaktım. Neticede hayatım kaotik bir koşturma içinde geçmiş, belli bir noktada başıma yıkılmış, korkulardan yaşayamayacak hale gelmiş, sonra içinden çıkmanın yollarını bulmuştum. Terapi desteği almış, kitaplar okumuş, türlü yollar denemiştim hayata dönmek için. Bunları yaparken kendimi çoğu zaman çok yalnız hissetmiş ve sesimi duyabilecek herkese yalnız değilsiniz demeye karar vermiştim. Öyle de yapıyorum ama hesaba katmadığım bir şey var ki podcast'i yapmaya başladığımdan beri inanılmaz değiştim. O kadar çok şey keşfettim ki hem kendimle hem de yaşadıklarımla ilgili geçen yıl bugün ilk kaydını alan kadının o zamanki bakış açısını hatırlamıyorum bile neredeyse. Hikayenin bugünlere ulaşması için hala anlatacak 11 sene var arada. O yüzden güncel durumlara çok fazla değinmek istemesem de şimdiden paylaşmak istediğim bir şey var. Geçen yılın sonlarına doğru hayatımda hala yoluna koyamadığım odaklanma sorunu, organize olamama, fiziksel olarak rahatlayamama, çok fazla düşünme gibi konuların sebeplerini çözebilmek için psikanaliz yöntemiyle çalışan bir terapisten destek almaya başladım. Zaten bir kere başı sonu olan bir terapi sürecinden geçmiştim. Üstüne çocukluğumu podcast aracılığıyla da anlatmıştım ve terapiye başlayınca yine her şeyi sil baştan anlatmam gerekti. 4-5 ay boyunca benzer konular üzerinde konuşup analizler yaptıktan sonra bu terapide de ilk terapi sürecinde olduğu gibi günlük hayatımı etkileyen temel konularda ilerleme kaydedemediğimi fark edip ara vermeye karar verdim. Podcast'in girişinde de söylediğim gibi sanırım bende bir tuhaflık var deyip yanıtını yaşadıklarımda ya da travma sonrası stres bozukluğunda bulamadığım şeyler olduğu gibi durmaya devam ediyordu. Ta ki bir gün çoğunlukla dalga geçildiği, sadece çocuklarda olur dendiği, İçinde hiperaktivite geçtiği için kendime konduramadığım ADHD, Türkçe adıyla dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkında okuyana kadar yaşadığım aydınlanmayı size tarif edemem. Seçimlerime, dünyayı algılayış biçimime, hissettiklerime, neyin üzerine doğrultsam altında kalan her şeyi aydınlattı. Psikolojik ve travmalar kaynaklı olduğunu düşünüp o şekilde ele alıp çözmeye çalıştığım birçok şeyin aslında beyindeki dopamin gibi bazı kimyasalların işleyişindeki farklılıklar nedeniyle oluşan bir nörogelişimsel bozukluktan kaynaklanıyor olabileceğini keşfettim. Üstüne benim tüm hayatım kendi kendime yöntemler bularak ADHD'yi hacklemeye çalışarak geçmiş. Bunu fark ettim. Hemen tüm geçmişimin yazıyla kayıt altında olması, hayatımı ve zihnimi listelerle, notlarla kontrol altında tutarak yaşamaya çalışmış olmak aslında dağınık zihnimle baş etme yöntemiymiş benim için. Çok uzatmayacağım. Aydınlanmayı yaşadığımdan beri konu hakkında okuyorum. İstanbul'a döndüğümde ise teşhis için araştırıp bulduğum bir psikiyatrla görüşeceğim. Şaşırtıcı olansa şu, İki terapi sürecinden geçip hep aynı sorunlar etrafında dönerken dikkat eksikliği bozukluğunu hiçbir uzmanın dile getirmemiş olması. Araştırdıkça bunun dünyada ortak bir problem olduğunu, çoğu kişinin psikolojik destek almalarına rağmen çok geç, bir sürü uzmanla görüştükten sonra ya da tamamen tesadüf eseri teşhis aldığını öğrendim. Sizlerle paylaşmak için teşhis almayı beklemek istemedim. İlerleyen bölümlerde sürecin nasıl ilerlediğinden bahsedeceğim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ilginizi çeken bir konuysa, etrafınızda birinde ya da kendinizde olduğunu biliyor ya da düşünüyorsanız, Dr. Gabor Mate'nin Dağınık Zihinler kitabını okumanızı tavsiye edebilirim. Geçen bölümde de bu kitaptan alıntı yapmıştım. Yazarın adı nasıl telaffuz ediliyor diye bakıp Gabor Mate yanıtıyla karşılaşmıştım. Sonra videolarını da izleyince öğrendim ki doğrusu Gabor Mate'ymiş. Benim gibi kitapçılarda Gabor Mate kitapları aramayın diye bu minik notu da düşmüş olayım. Sonuç olarak kendini yaşama cesareti başlığı altında anlattıklarım aslında bir yandan da dikkat eksikliği bozukluğuyla yaşayan birinin hayatta kalma, hızlıca salgılanacak dopaminin peşinde koşarken tehlikeleri pek de anlamlandıramadığından attığı cesur görünen adımları anlatıyor gibi görünüyor. Tabii son sözü teşhisi koyacak olan doktor söyleyecek. Dikkat eksikliği konusundan şimdilik bu kadar bahsetmek yeter diye düşünüyor ve kaldığımız yerden hikayemi anlatmaya başlıyorum. Geçen bölümde üniversiteye girmiş, bardaki işimden ve 1,5 yıllık ilişkinin ardından dövmeciden ayrılmış, 22. yaş günümü hayatımdaki herkesi çağırarak bir barda kutlamış, her zaman olduğu gibi bir yandan da sürekli iş aramıştım. Bir de hayatıma yakın bir arkadaş olarak Peri girmiş, onun aracılığıyla bir yayın evi için iki kitap düzeltmiştim. 2012 yılının Nisan ayına geldiğimizde ajandamda hayatımda ilk defa iş, okul gibi sorumluluklar haricinde de yapılacak şeyler vardı. Derslere çok sık girmesem de okul yolunda gidiyordu, sınavları veriyordum. İş arıyor, başvurular yapıyor, bir yandan da yeni platonik takıntım olan denizciyi düşünüyordum. Bu zamanlarda Peri'nin hayatına biri girmişti ve İstanbul'da tek başına hayata tutunmaya çalışmaktan da yorulduğu için erkek arkadaşıyla birlikte hayatını başka bir şehre taşımaya karar vermişti. Taşınma konusu gündeme geldikten sonra Peri ve önceki bölümde de bahsettiğim grafiker arkadaşıyla Karaköy'deki meşhur meyhane Akın Balığa gittik rakı içmek için. O zamana kadar travmalarımı tetiklediğinden gitmek istemediğim meyhanelere, uzak durduğum rakıya farklı bir şekilde yaklaşabileceğimi, zorunlu olarak deneyimlediklerimi kendi seçimlerimle değiştirebileceğimi, rakı içtiğimde babam gibi tepkiler vereceğimi düşünerek yaşamam gerekmediğini idrak ettim o akşam. Kız kıza sarhoş olmadan ama keyifle yiyip içmiş, güzel zaman geçirmiştik o salaş meyhanede. Bir tek cebimde ucu ucuna yetecek kadar para olduğundan hesabı bölüşürken ya eksik kalırsa endişem vardı oturduğumuz süre boyunca. Bir de meyhane salaştı ama mesela arka masamızda Nehir Erdoğan oturuyordu ve ben oldum olası çok severim saçma sapan bir sebeple ünlenmiş olmadığı sürece tanınan insanlarla aynı havayı solumayı, ünü, ünlüyü, onların da etten kemikten, herkes gibi ihtiyaçları, kusurları, dertleri olan gerçek insanlar olduğunu görmeyi, görkemli, ulaşılmaz illüzyonuyla algıladıklarımızı normalleştirmeyi. O akşam kızlar bana sen öğrencisin deyip hesap ödetmediler diye hatırlıyorum. Balıkçıdan sonra Peri ile Kadıköy'e dönüp Moda'da eski havuz meydanında oturduk biraz ve ayrıldığımızdan beri ilk defa dövmeciyi gördüm uzaktan. Günlüğüme ne tuhaf, en yabancıdan daha yabancı diye not düşmüşüm. Evde annemle babam hala bana aldığı ama benim kullanmadığım sigara ağızlıklarını kullanıyor. Ben de bana aldığı üzerinde Snoopy olan sigara kutusunu kullanıyordum. Kendime itiraf etmesem de bu şekilde onun varlığını yanımda taşımaya devam ediyordum böylece. Zaten kavga dövüş ilerleyen ilişki çat diye bitmiş. Üstüne bir başkasıyla kısa bir flört yaşayıp ardından başkasından hoşlanmaya başlamıştım. Görünürde olan buydu ama toksik ilişkiler bir anda başlasalar bile bir anda anda bitmiyorlar çoğu zaman. Kabul etmekten korksam, kendime yediremesem de bir tarafım hala onu düşünmeye devam ediyordu. Her fırsatta soluğu Kadıköy'de almaya devam ediyordum. Onunla bağım kopmuş olsa da semtle, ortak tanıdıklarımızla bağımı kopartmaya, ortadan yok olmaya niyetim yoktu. Ne yaşamış olursak olalım, kendimi ona yakın hissetmeye devam ediyordum. Hissettiklerim bana, türlü rezillikten sonra aynı masada oturup yemek yiyen bir ailenin birbirini ve durumu kabulünü, yani zaten alışık olduklarımı hatırlatıyordu. Üstelik tek taraflı olmadığına, onun da içten içe beni düşünmeye devam ettiğine dair bir hissiyatım vardı. Kanıksamıştım içimde bir yeri olmasını. Üzerinde çok durmadan hayata devam ediyordum. Diğer yandan bu sıralarda önce doğum günümde, sonra da ortak arkadaşımızın gemiye gitmeden önceki vedasında gördüğüm denizciyle muhtemelen benim başlattığım bir mesajlaşma sürecinin içine girmişiz. Enerjisi yüksek, muhabbeti keyifli bir insan olmasının yanında bence dövmeci gibi ikizler burcu olduğu için benzerlikler bulma, benzer bir yakınlık kurma ihtimali çekici geldi bana o zaman. Hatta bir adım ötesi, ben kendimi sorgusuz sualsiz karşı tarafa tuhaf ve korkutucu gelecek şekilde yakın hissettim bence. İhtimallerin heyecanına kapılıp gerçeklerle bağımı bir güzel koparttım ve Peri'nin de onay veren gazıyla beraber denizciye uzun bir mail gönderdim hissettiklerime dair. Benim ona gönderdiğim mail durmuyor ama ondan gelen cevabı silmemişim. O zaman aşırı umut dolu olarak algıladığım mailde aslında gayet ayakları yere basan yanıtlar vermiş söylediklerime ve birbirimizi henüz doğru düzgün tanımadığımızın altını çizmiş. Görüşelim, bakalım tanışıklığımız nereye gidecek demiş. Uzağımızdaki her şey biraz olağanüstüdür, olduğundan biraz daha fazladır diye yazmış Barış Bıçakçı bir yerde. Denizci de uzak olduğu kadar olağanüstüydü benim için. Zihnimde yarattığım birini taşıyan bir beden gibiydi aslında o zaman idrak etmemiş olsam da. Hayrandım ona, o da beni beğenecekti zamanla. Önceki platonik hikayelerinden farklı olarak bu sefer yürek yemiş gibi kendimi açık etmiş, zemini olmayan bir yakınlığın olduğuna kendimi ikna etmiş, üstüne bir de karşı tarafı ikna etmeye kalkışmıştım. Reddedilebilirdim ama öyle olmadığı için umutla bir sonraki adımda ne olacağını bekliyordum. Kendimi meşgul edecek yeni bir hikaye yaratmış. Böylece günlerini nasıl geçirdiğine, ortak arkadaşlarımız harici nasıl arkadaşları olduğuna, ne okuduğuna, ne izlediğine, neleri sevip neleri sevmediğine dair hiçbir fikrim yoktu. Bunlara rağmen bir araya gelsek acayip yüksek bir ilişki yaşayacağımızdan hiç şüphem yoktu ama. Mailleşmenin ardından ara ara mesajlaşmaya devam ettik bir süre. O ara bir yandan bilgisayar başında Facebook'ta online olur mu diye beklemişim sık sık. Eskiden tanıdığım biri aracılığıyla bir müzik dergisine iş başvurusunda bulunmuş, bir de geçmiş denemelerimden hiç akıllanmamış olacağım ki bir ajansa bir markanın reklamında oynamak için deneme çekimine gitmişim. İki iş de olmamış. İstanbul'da hayat çok da istediğim gibi ilerlemediğinden ve boş zamanım olduğundan birkaç günlüğüne Çınarcık'a gitmişim. O günlerde ilişki ihtimali için günlüğüme, aslında bu şekillenme sürecinde hayatımda kimseyi istemiyorum. Önce kendi hayatımı şekillendireyim, sonra ne olacaksa olsun diye not düşmüşüm. Denizci bana yazmadan ona yazmamaya karar vermişim. Yana döne iş bulma çabasınıysa ömrüm çalışmakla geçecek zaten deyip işsiz kaldığım o ara dönemi o kadar da zehir etmemem gerektiğine ikna etmeye çalışmışım kendimi. Severek yapabileceğim, öğrenebileceğim, beni bir adım ileri taşıyacak bir iş bulmak en büyük arzumdu ama bir yandan da iş aracılığıyla değer görme fikriyle savaşıyordum içten içe. Hayatımda ilk defa yaptıklarımla değil de olduğum halimle kendime değer vermeye çalışıyordum. Kendimi ne kadar suçlu hissetsem de evden maddi destek almanın normal olduğunu kendime kabul ettirmeye çalışıyordum. Dış faktörlerin hepsinden bağımsız, ben buyum deyip olduğum kişiyi savunabilecek kadar kendimi tanıyıp anlamak istiyordum. O zamana kadarki özgüvensizliklerimin bazılarının yersiz olduğunu yaşayarak deneyimlemiştim. Ama içten gelen bir özgüvenim olmadığı için oturup o zamana kadar yaptıklarımı, başardıklarımı yazıp kendimi motive etmeye, hayatta neler yapabileceğimi ölçmeye, vazgeçmeden başvurular yapmaya devam ediyordum. Çınarcık'tan döndükten sonra denizci yazmış. Kadıköy'de buluşmaya karar vermişiz. 21 Nisan'da yani doğum günümden 1 ay 12 gün maili gönderdikten 11 gün sonra kargoda buluşmuşuz. Günlükler internet geçmişi olmasa ne zaman oldu hatırlayamazdım muhtemelen. Yaşananların sıralaması karışırdı aklımda ki bunu anıların zamanlarını kontrol ettiğimde fark ediyorum. Beynimin önemli bulduğu anılardan oluşturduğu kompozisyonla gerçekte olan sıralama farklı ve bir sürü detayı ancak yazdıklarımı okudukça hatırlıyorum. Bunun yanında o buluşma, konuştuklarımızın bir kısmı, o zamanki hislerim hala net zihnimde. Buluşmaya giderken o an olabileceğim en iyi halimle çıkmak istiyordum karşısına. Peşinden gittiğim birçok şeyi zorluklarla da olsa kazanmıştım. uğraşırsam bir insanı da kazanırım sanıyordum. Buraya kadar anlattıklarımdan çoğu zaman hayal aleminde yaşadığımı, reddedilmekten korksam da sınırları pek fark edemediğimi anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bu hikaye ya olursa deyip kendimi rezil etme ihtimalini bile isteye göz ardı ettiğim hamlelerle başladı. Eğer biri bana bu kadar temeli olmayan bir yakınlık hissiyle yaklaşmış olsaydı, buluşmak şöyle dursun, korkar kaçardım yüksek ihtimalle. Denizci kaçmamıştı. Buluşmaya hazırlanırken annem de heyecanımı paylaşıyordu diye hatırlıyorum. En azından sorun çıkartmıyordu. Dövmeci yoktu artık ama içimdeki yarasının birden geçmeyeceğini annem de biliyordu muhtemelen. Çalışmadığım için ondan harçlık aldım ve yine çalışmadığım için geceleri evde olmama alıştıklarından babam gelmeden çıktım evden. 17 yaşında ayrı eve çıkmış, 19 yaşında aile evine döndükten sonra sabahlara kadar barlarda çalışmaya başlamıştım ama 22 yaşında hala eğlenmek için dışarı çıktığım zaman babamdan saklıyordum. Kültürel bir şey midir bu yoksa benim çekirdek aileme özel bir şey midir bilmiyorum ama en çok eğlenmek, iş, güç, okul gibi şeylerle ilgisi olmayan, tamamen keyif için yapılan şeyleri engellemek, o konularda tatsızlık çıkartmak üzerine bir düzen var. Haliyle güzel zaman geçirmek için evden çıktığım zamanlarda onaylanmama hissinin verdiği bir huzursuzluk eşlik ediyordu bana. Dışarıdan ne kadar başına buyruk, aklına koyduğunu yapan biri olarak gözüksem de iç dünyamda gamsız olamıyor, anda kalamıyordum. O yüzden barlarda gerçekleşen buluşmalar daha kolay geçiyordu. Alkolün etkisiyle gerginliğim biraz olsun hafifliyordu. O zamanlar içtiğim ilk biranın işlevi beni sosyal anksiyeteden ve yanlış bir şey yaptığım hissinden kurtarmaktı. O akşam da öyle oldu. Karganın barına oturup saatlerce konuştuk. Aylar süren gemi stajından, gemideki hayattan bahsetti. Uzaklar, soyutlanmak, okyanusta geçen aylar ilgimi çekiyordu. Öğrenmekten keyif alıyordum. Saatlerce dinleyebilirdim. Ben ne anlattım hiç hatırlamıyorum. Orada olduğum kişiyi saklamadan ama içine olmak istediğim kişiden de bir şeyler katarak oturuyordum. Bir de sanki bende keşfedilmemiş, açığa çıkmak için aracı bekleyen bir şeyler vardı ve karşımdaki bu insan daha iyi versiyonuma ulaşmama katkı sağlayabilir gibi bir his vardı içimde. Konu bir ara dine ve inançlara geldi. Ben o zamana kadar geceleri çocukluğumda öğrendiğim Arapça dualar eşliğinde Allah'la konuştuğum, ona sığındığım bir inançla yaşamıştım. Dinlerle bağım yoktu. Allah var mı yok mu konusuna ise ben bir zamanlar kendisiyle konuşuyordum. O halde var gibi bir yerden yaklaşıyordum. Olduğumdan farklı bir insan olmak ya da farklı davranmak için öğretilere ya da kurallara ihtiyaç duymuyordum. Doğru yanlış, etik etik değil, başkasına ya da şeylere karşı zararlı ya da zararsız olarak içsel bir denge içinde ayırarak yaşayabilmek İç huzurum için yeterliydi. İnanmak, kendimi en yalnız ve çaresiz hissettiğim çocukluk ve ilk gençlik yıllarında ayakta kalma, yalnızlık duygusuyla baş etme gücü vermişti. Zamanla hislerimi ve planlarımı kağıtlara dökmek, okumak yeterli gelmeye başlamıştı. Her şeyde olduğu gibi inanç konusunda da kabulün ya da reddin fanatiği olmak gelmiyordu içimden. Denizci ise ateistti. Tanrı neden yok üzerine düşündüklerini anlattı o akşam. O zamana kadar hiç kafa yormadığım bu konu, Peri de ateist olduğu için son zamanlarda önüme gelip duruyordu ama benim hala kafa yormaya niyetim yoktu. Hem inanç hem arada bahsettiğim burç konularıyla ilgili bir ara parantez açmak istiyorum burada. O zamanlar Tanrı'nın varlığına ve astrolojinin hayatlarımız ve olduğumuz kişiler üstünde etkisi olduğuna dair bir kabulle yaşıyordum. Bunu en iyi şöyle özetleyebilirim. Çünkü işime öyle geliyordu. Var olma ihtimalleri hayatımı kolaylaştırıyordu. Zaman içinde, doğal akışta, okuyup öğrendikçe Tanrı'nın varlığına inanmayı bıraktım. Astrolojiye olan ilgimi de kaybettim. Ha sorarsanız burçların insanların karakterleri üstünde etkisi olması konusunda ne diyorsun diye, varmış gibi geliyor bana ama bu tarz konularda derin araştırmalar yapmaktansa belli bir mesafede kalmayı, doğum haritası gibi geleceğimle ilgili kehanetlerde bulunabilecek şeylerden uzak durmayı tercih ediyorum. Bir de uzun yıllardır ateist olsam da son zamanlarda ateist agnostik olmaya daha yakın olduğumu fark ettim. Çünkü ben hayatı her olasılığın mümkün olabileceği düşüncesiyle yaşıyorum. Belli konularda derinleşmiyorum. Çünkü derinleşmeyle gelen bakış açısı insanda başka konulara karşı bir körlük yaratabiliyor. Ben ortadayım. Her şey mümkün diyen taraftayım. Olduğum şey, dünyayı algılayışım, hepsi kapasitem neyse o kadar. Katı görüşlerle sınır çizmeden görüp deneyimlediklerimin üstümdeki etkilerini anlamaya çalışıp yola devam ediyorum. Seçtiğim yolu kimseye dayatmadığım için de doğruluğunu tartışma hakkı da vermiyorum kimseye. Herkes neye inanmak istiyorsa, kendini nasıl iyi hissediyorsa ona inanmakta, onu savunmakta özgür. Bir yol diğerinden daha iyidir dememek de benim yolumun parçası. İnanç konusu aralarda hep açıldığı için bu açıklamayla toparlamak istedim. Dönelim buluşmaya. O akşam saatlerce konuşup evlere dağıldık. Bir ay kadar sonra gerçekleşecek bir konsere gitmek için sözleştik. Sonraki günlerde bilgisayar başında yazsın diye beklemişim. Çok da sevmediğim ortak arkadaşlarımızdan biri buluşalım deyince kalkıp gitmişim Denizci de gelir belki umuduyla, gelmemiş. O ara anneme üniversitenin düzenlediği gezilerden bahsetmişim. Çalışmadığım için gitmeyi aklımdan bile geçirmemişken annem bak bakalım geziler ne kadar diye sorunca sevinçten havalara uçmuşum. 9-13 Mayıs tarihleri arasında 3 gece 4 gün yol dahil tam pansiyon otel 250 liraymış. Peri ben de gelirim demiş. İyi olur, İstanbul'dan taşınmadan önce birlikte zaman geçirmiş oluruz. Böylece hayatımın ilk özgür, sadece tatil için gideceğim tatili planlanmış. Bodrum'a gitmeden geçen 2 haftalık sürede Küçükyalı'daki karşı komşumuzun İngiltere'de yaşayan kardeşi Beyoğlu'nda eskiden çalıştığım sokağın arka sokağında bir otel satın almış. Orada çalışma fırsatım olur mu diye yoklamışım. Ege toplu fotoğraf çekimi için fotoğrafçı arayan bir ajanstan bahsetmiş, oraya başvurmuşum. İkisi de olmamış. Denizci ile ara ara konuşmaya devam etmişiz. Mayıs sonu gideceğimiz konser planını iptal etmiş. Konuşmalarımız seyrekleşmiş. Bilgisayar başında online olur da yazar mı diye beklemekten bıkmış. Bir gün samimiyetle diyalog kurana kadar uzak kalacağım diye bir mesaj göndermişim. Çocuk benim kafamın içinde onunla yatıp onunla kalktığımı bilemeyeceğinden tepkilerim kim bilir ne kadar tuhaf geliyordu o zaman. Günlüğüme benim kadar düşünse irtibatta olmanın bir yolunu bulurdu yazacak kadar yerindeymiş aklım ama ihtimallerin heyecanına kapılmayı sürdürmüşüm. Konser iptal olup da kendimi çekeceğimi söylediğim mesajı gönderdikten sonra bana Blue Foundation'ın Bonfires şarkısını göndermiş. Mışlı mışlı anlattığıma bakmayın. Kalmak istememi sağla, kalmak için buradayım gibi sözleri olan dolu dolu bir aşk şarkısını gönderdiğini unutmuş değilim tabii ki. Sadece hangi aşamada gönderdiğini günlüklerden okuduğum için aktarırken mışlı geçmiş zaman kullanıyorum. Bana neden o an, o zamana kadarki davranışlarıyla, koruduğu mesafeyle uyuşmayan o şarkıyı gönderdi o gün bilmiyorum. Ne cevap verdim, sonrasında ne oldu onu da hatırlamıyorum. Ona yaklaşırken hissettiklerimi özetleyecek bir şarkı olsaydı, o şarkı bu şarkı olurdu. Şaşırtıcı şekilde de şarkı benden ona gitmemiş, ondan bana gelmişti. Ama o dönem hiçbir yere bağlanmadı diyalogumuz. Sadece bu şarkı aynı kanalda olabileceğimize dair bir sinyaldi ama bence zaman ikimiz için çok farklı akıyordu. Şarkı geldikten bir hafta kadar sonra Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin önünden otobüse binip Bodrum'a doğru yol almıştık. Cebimde 100 lira vardı ama umurumda değildi. Otel tam pansiyondu. Bir tek tekne turu için ekstra ödeme yapmamız gerekecekti. Sigara alacak param olsa yeterdi. Sabahın erken saatlerinde vardık Gümbet'teki otele. Peri ile tek katlı villalardan birinde olan odamıza yerleştik. Hayatımda ilk defa böyle bir otelde kalıyordum. Hemen bikinilerimizi giyip havuz başına gittik. Bardaki yerli içkiler, snack bardaki atıştırmalıklar ücretsizdi. Okuldan insanlarla tanışıp kaynaştık. Diş hekimliğinden bir kızla arkadaş olduk. Kız Peri ile bana benim en sevdiğim film olan Ferzan Özpetek'in Serseri Mayınları'ndaki Alba'yı andırdığı için ayrıca sempati duymuştum. Otelde Marmara Üniversitesi'nden gelen bizim grup bir de İngiliz bir erkek grubu harici kimse yoktu neredeyse. Peri ile etrafımızda okuldan koca bir grup oluşmuştu. Bardaklarımız boş kalmıyordu. Bittikçe birileri sürekli gin tonik taşıyordu. O gün ben de akşam üstüne kadar ya var ya yok. Bir an havuz başındayım, sonraki sahnede yatakta gözümü açıyorum. Bacaklarımı elliyorum, altımda dokusunu tanımadığım, bana ait olmayan bir şort var. Olduğum yeri tanımıyorum. Annemleri aramadığım aklıma geliyor ve panikle fırlıyorum yataktan. Peri yan odada uyuyor. Kalktığımı duyunca o da kalkıyor. Ne oldu diye soruyorum. Güneşin altında durmadan içince bir yerde kaydetmeyi bırakmış hafızam. Güç bela odaya taşımışlar. Kusmuşum. Peri en sonunda bana kendi şortlarından birini giydirip yatırmış. Gerçekten iyi hissetmeden iyi hissedermiş gibi yaparken bir de güneşin altında o kadar içince ilk gün bayılıp arkadaşımın da tatildeki ilk gününü rezil etmişim özetle. Nasılsa uyandık diye kalkıp gün doğumunu seyredip kahvaltıyı beklemeye karar verdik o gün. Kahvaltıdan sonra tekne turuna çıkıldı. Turdan sonrasını da önceki gün olduğu gibi havuz başında geçirdik. İngilizlerden oluşan grubun içinden bir çocuk neredeyse gözünü ayırmadan bana doğru bakıyordu. İlk günde benzer bir şey hissedip emin olamamıştım ama artık emindim. Erkeklerden, ayrılıklardan, flörtlerden, reddedilmekten, hepsinden uzaklaşmak için geldiğim tatilde ummadığım bir şey oluyor, birilerinin dikkatini çekiyordum. Akşam Gümbet'in Barlar Sokağı'na gittik bizim grupla. Hem günün yorgunluğu, hem paramın olmaması, hem ortamdan sıkıldığım için çok durmadan dönmek istedim. Ertesi ve son günü de yine havuz başında geçirip gece yine Barlar Sokağı'na gittik. O gece bahsettiğim İngiliz grupta gittiğimiz bardaydı. Günlerdir gözünü benden ayırmayan çocuk, ikimizin de bileğinde olan turuncu otel bilekliğini işaret edip Same Hotel dedikten sonra tuttu beni arkadaşlarının arasına soktu. İçlerinden birinin bekarlığa vedası için gelmişler. Arkadaşları günlerdir bana baktığını bildikleri için alkış kıyamet eşliğinde tanıştık. Daha adımı öğrenir öğrenmez gül satan adamlardan birinden bir gül aldı tutuşturdu elime. Biraz konuşabilir miyiz dedi. Peri'ye ben bir müddet gidiyorum deyip çocukla dışarı çıktım. Bir gül de dışarıda gül satanlardan birinden aldı verdi. Ne olduğumu anlayamadan kendimi elimde güller İngiliz çocuğun yanında yürürken buldum.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Biraz yürüdükten sonra boş bir evin bahçesindeki banka oturduk. Benim İngilizcem kötü değildi ama her anlatılanı harfi harfine anlayacak kadar da iyi değildi o zaman. Yine de beni beğendiğini, kim olduğunu, nerede yaşadığını, ne iş yaptığını, yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı onu aldattığı için yakın zamanda ayrıldıklarını, kalbinin kırık olduğunu anladım. Son kısımları öyle çok tekrarla anlattı ki anlamamak mümkün değildi zaten. Ben de ona kendi hayatımdan, kendi ayrılığımdan bahsettim. Banktan kalktık, gidip onun odasında yerde oturup konuştuk sabaha kadar. Telefonlarımızı aldık, Facebook'tan ekledik birbirimizi. Temmuz'da iznim var, belki İstanbul'a gelirim dedi. Olur dedim. Öyle ayrıldık. İstanbul'a doğru yola çıkar çıkmaz mesaj gönderdi. Hayatımda kimse olmasın derken önce denizciye tutulmuş, şimdi de sabaha kadar dertleştiğim bir yabancıyla konuşurken bulmuştum kendimi. Beni hiç tanımayan, başka milletten birinin dikkatini çekmek, uzun uzun muhabbet edebilmek iyi hissettirmişti. Bir de tatile gitmeden hemen önce Bedford Lashes'ın Daniel isimli şarkısını paylaşmışım Facebook'ta. Bodrum'a gidip Daniel isimli biriyle tanışıp İstanbul'a dönmek evrenin bana göz kırpma şekli gibi gelmişti. Bir noktada değişti bu ama hayatı bir yere kadar tarif edemeyeceğim yükseklikte hislerle kocaman manyetik bir duygu topu gibi yaşadım. Çok heyecanlı, çok üzünlü, çok isteyen, her şeye çok açık, kaybedecek tek saniyesi olmadığını düşünerek dolu dizgin yaşayan, hangi duyguyla olursa olsun hayata çok bağlı, sevdiği şarkıların her notasını, her sözünü damarlarında hisseden, okuduğu anlamlı gelen bir cümleyi kafasında bin kere tekrar eden, tutkuyla yaşayan bir insandım. Kendimi evrenle, kendimle, etrafımdaki her şeyle bağlantıda hissediyordum. Öyle yaşayınca bağlantıları da fark edebiliyordum. Daniel İngiltere'ye döndükten sonra da konuşmaya devam ettik. Gider gitmez teyzesine bahsetmiş benden. Bir gün teyzesi Facebook'tan ekledi. Diğer gün dövme yaptıracağım koluma, seni çizdireceğim deyip gerçekten bana benzeyen bir kız dövmesi yaptırdı koluna. Bu dövme anısı gerçekten hatırladığım gibi mi deyip arşivleri karıştırınca buldum. Eskizleri hatırlıyordum da dövmeyi yaptırıp yaptırmadığından emin değildim. Yaptırmış. Çok az flörtöz, genel olarak arkadaşça ilerleyen diyaloğumuz için aşırı büyük adımlardı bunlar. Ama zararı yoktu. Arkadaşlığı iyi geliyordu. Tatil fotoğraflarını Facebook'a yükledikten sonra denizci ya yorum yaptı ya mesaj gönderdi diye hatırlıyorum ama üstümdeki etkisi Bodrum'dan sonra azalmıştı. Kendimi ona beğendirmeye çalışmak değersizlik hissimi perçinlediği için uzak kalmak daha iyi gelecekti. Fiziksel olarak yanımda kimseyi istemiyor, iş bulup finalleri verip hayatımı yoluna koymak istiyordum. İngiliz çocuk Daniel'la ikimizin de o dönem ihtiyacı olan şey yalnızca konuşacak biriydi sanıyorum. O ihtiyacı da düzenli olarak onunla mesajlaşarak gideriyordum. Tatil sonrasında Anadolu yakasındaki barda birlikte çalıştığım, arkadaş olarak da görüştüğüm Banu, Beyoğlu'nda arkadaşların bir konser mekanı devraldı. Barmaid arıyorlar, ben de çalışacağım, çalışmak ister misin diye sordu. O kadar zaman iş arayıp bulamadıktan sonra iş bana gelmişti. Tam final dönemine denk gelse de olur dedim. İlk akşam Bedük, sonraki akşam Hande Yener çıktı sahneye. Tekrar para kazanmaya başlamak güzeldi. Bir de bu mekanı devralanlar bana konser olmayan günlerde Beyoğlu'ndaki başka bir barda iş ayarlayabileceklerini söylediler. Arada oraya da gitmeye başladım. O barın diğer barmeni ilk iş yerinden arkadaşımdı. Yıllar içinde bar zincirinde birlikte çalıştığım herkes başka yerlere dağıldığından her yerde tanıdığım birileri vardı. Burada bir de Hollandalı bir kadınla arkadaş oldum. Barın sahibinin arkadaşı olan biriyle flört ediyordu o dönem. Oradaki iş maceram uzun sürmese de Hollandalı kadınla arkadaşlığımız devam etti sonrasında. Bu işleri takiben ilk çalıştığım bar zincirine girmeme de ilham olan lise arkadaşım dünyaca ünlü müzisyenleri getiren bir şirketten bahsetti. İstersen başvuruya birlikte gideriz dedi. Gittik. Birkaç gün sonra görüşmeye çağırdılar. Bir iş ihtimali daha vardı artık. Finaller bitmiş, hayatım yavaş yavaş yoluna girmeye başlamıştı. Bu dönemlerde ilk defa günlüğüme hala dövmeciyi düşündüğüme dair bir şeyler yazmışım. Daniel'la konuşmalarımız seyrekleşmiş, denizci radarımdan çıkmış, normal hayatın akışına dönünce dövmeciyle yüzleşmek zorunda kalmışım içimde. Bir akşam Bora Duran diye birinin konserinde çalışırken Harun Kolçak çıktı sahneye. Dövmecinin müşterisiydi. Geldiği bir iki seferde ben de denk gelmiş, tanışmıştım. Ayaküstü konuştuk orada. Aynı gece dövmecinin aldığı, yanımdan ayırmadığım Snoopy'li sigara kutusu çalındı. Hayatımda ilk defa kaybolan ya da çalınan bir eşya arkasından bu kadar üzüldüğümü hatırlıyorum. Neden o kadar üzüldüğümü anlamaya çalışırken tekrar fark ettim ki Kutuyla beraber onun varlığını da taşıyormuşum yanımda. Bir zamanlar aldığı Zippo evde kutusunda duruyordu. Hemen ona gaz doldurup onu kullanmaya başlayacağım yazmışım günlüğüme. Kullandığımı hiç hatırlamıyorum. Hatta Zippo'yu da hatırlamıyorum ama niyetlenmişim. Yine bu zaman diliminde kabin memuru olmak için Sun Express Antalya'ya başvurmuşum ve Antalya'dan arayıp mülakata çağırmışlar. Tekrar çalışmaya başladığım, konserlerde çalışmaktan memnun olduğum için gitmemişim. Sonra arayıp başvurum Sun Express'in İstanbul operasyonu için geçerli demek için not almışım. Aradım mı hatırlamıyorum ama sonuç olarak Sun Express'te mülakata girmedim hiçbir zaman. Bu kısmı aklınızda tutun çünkü ilerleyen bölümlerde bu konuya döneceğiz. 2012'nin Temmuz ayına geldiğimizde bahsettiğim büyük etkinlik şirketinde çalışmaya başladım. İlk işim Küçük Çiftlik Park'ta yapılan Pitbull konserinde locada yer göstericilik yapmaktı. Yıllarca barda çalıştıktan sonra sadece birkaç saat ayakta durup para verip bilet alanlar gibi konseri izliyor, üstüne aldığım en yüksek günlük ücreti alıyordum. Hareketli, bir sürü insanla birlikte çalıştığım, bana yeni bir dünyanın kapılarını aralayan, rutine bağlayamayacak kadar sürprizli bu işler beni acayip mutlu ediyordu. Nihayet barlarda çalışarak geçen yıllarda edindiğim deneyim beni bir sonraki aşamaya taşımış gibi hissediyordum. Çalışmaya başladığım ilk konser mekanı tutmamıştı bu arada. Devam etmediler ama beni Bağdat Caddesi'nde mekan devralan bir arkadaşlarına yönlendirdiler. Bir baba mekanı iki oğlu istediği için devralmıştı ama ne yapacaklarını onlar da tam bilemiyorlardı. Yönetici pozisyonunda işe aldılar beni. Onlar ne yapacaklarını bilemediğinden ben de ne yapacağımı tam bilemiyordum. Bir açılış yemeği organize etmeye karar verdik. Müşterileri bizim bulmamız gerektiğinden Facebook üstünden böyle böyle yeni bir yerde çalışmaya başladım. Açılış yemeği veriyoruz diye bir gönderi paylaştım. O gönderiyi gören tek bir kişi bir arkadaşını yönlendirmiş. Dövmecinin yaşça büyük kız arkadaşını hatırlarsınız. Onun ünlü bir astrolog olan arkadaşı geldi yemeğe anne babasıyla. Sonuç olarak açılış yemeği başarısız geçti. Mekanı devralanların Kurtköy'de de bir catering şirketi varmış. Seni kaybetmek istemeyiz, gel bizimle çalış dediler. Kendimi patronun oğlunun arabasında buldum. Yanımızda başka insanlarla beraber Kurtköy'e gittik. Konser işi proje bazlı olduğundan iş lazımdı hala ama Kurtköy'de çalışmak bana göre değildi. Bunun yanında görmeden hayır demek de bana göre değildi. Gittik, ulaşmak istediğimiz yere ulaştık mı hatırlamıyorum. O insanları son görüşüm oldu o yolculuk, onu biliyorum. İşte dövmeciden ayrıldığım Ocak ayından Temmuz ayına kadar bunlar oluyor. Temmuz ayında ne oluyor, nasıl oluyor, ne yazmışım ne de hatırlıyorum ama dövmeciyle görüşmeye başlıyoruz tekrar. Ben bunları yaşarken o da geçmişte ondan hoşlandığını düşündüğüm bir müşterisiyle flört etmiş o dönemde ama yürümemiş. Toksik ilişkiler ne sebeple olursa olsun öyle şak diye bitmiyormuş. Benim deneyimim öyle en azından. Bu bölüm çok uzadı ama bu konuyu başka bir bölüme daha taşımak istemediğimden anlatmaya devam edeceğim. İlk hatırladığım hayatımda ilk defa Çınarcık'ta anneannemde kalırken kuzenime geçiyorum diye yalan söyleyip İstanbul'a dövmecinin yanına gittiğim. Kaybedip sonra birbirimizi tekrar bulduğumuz için ikimizin de mutlu olduğu. Ya anneme tekrar birlikte olduğumuzu söylediğim ve görüşmemizi istemediğinden ya da görüştüğümüzü nasıl açıklayacağımı bilemediğimden bir gün dövmecinin gel yarın kimseye söylemeden evlenelim dediği. Ne kadar onsuz yaşayamayacakmışım gibi hissetsem de annemle konuşmadan olmaz diye yanıtladım o gün. Birlikte olmaya başlar başlamaz bana pasaport randevusu almış. Hollanda'ya gitmek istiyordu hep beraber gidelim diye. Her şeye rağmen bu sefer olacak 7 aylık ayrılıktan, o kadar psikolojik eziyetten sonra o da beni seviyor, artık kaybetmemek için daha dikkatli olacak diye düşünüyorum. Annem görüşmemize hiç sıcak bakmıyor. Bir gün tamam anne diyorum, bu sefer öyle geceleri gidip başka yerde kalmak yok çünkü evleneceğiz. Bunu söyledikten bir süre sonra annem Çınarcık'a gelmen lazım diyor. Gidiyorum, bir bakıyorum babam da orada. Annem hiçbir detay konuşmamış olmamıza rağmen babama kızın evlenecek deyip konuşmak için hepimizi oraya çağırmış. Babam çocuk ne iş yapıyor diye soruyor. Dövmeci diyorum çekinerek. Aa iyi, bu dönemde geçerli meslek diye yanıtlıyor. Şok halindeyim. Ciddi ciddi düşünmediğim evlilik meselesini babamla konuşurken buluyorum kendimi. O kadar kafa karıştırıcı bir durum ki bu. Her konuda otorite olan annemken, babam işiyle gücüyle, kendi hayatıyla meşgulken, ben kimim, hayatım nasıldır doğru dürüst bilmezken birden otorite olarak karşımda duruyor. Sadece bir teoriden ibaret olan evlilik konusu ciddi ciddi konuşuluyor. Annem ilişkiyi onaylamazken evlilik fikrini nasıl benimseyebiliyor aklım almıyor. Konuşma bittiğinde kalkıp dövmeciyi arıyorum. Telefonda bana aynen şu cümleyi kuruyor. Ne güzel, düğününe beni de çağırırsın artık. Ciddiye bile almıyor. O akşam Çınarcık'taki arkadaşlarımla buluşuyorum. Normalde deniz kenarında çay kahve içip tavla oynadığım arkadaşlarımın o akşam evde bir şeyler içip sonra diskoya çıkma planları var. Kafam dağılır belki diye gidiyorum. Tek bir bardak vodka içtikten sonra diskoya çıkıyoruz ve ben tuvalete girip kusuyorum. Yerlerde yuvarlanıyorum, perişan oluyorum. Bir bardak vodkanın yapacağı şey değil tabii ki bu. Üzüntüden sürünüyorum yerlerde. Bir de üstüne arkadaşlarım dalga geçiyorlar bir bardak içkiyle kendimden geçtiğim için. Burada bitmiyor ama. Anneme o iş yattı diyorum. Babam da açmıyor konusunu bir daha. Evlenme fikri zaten aklıma yatmadığı için olduğu haliyle sürdürüyorum ilişkiyi. Çınarcık'taki yakın arkadaşlarımdan biri Atatürk Havalimanı'ndaki free shop'ta çalışıyor. Onun aracılığıyla oraya başvuruyorum. Aynı dönemde Türk Hava Yolları'nın kabin memuru ilanlarına, Doko'nun flying chef pozisyonuna ve bir müzik dergisine iş başvurusu yapıyorum. Free shop'tan görüşmeye çağırıyorlar. İki kişi aynı anda mülakata alıyor beni. Panik oluyorum. Kendimden çıkıp yükselip yukarıdan izlemeye başlıyorum kendimi o mülakat esnasında. Söyleyebileceğim hiçbir şeyi söyleyemiyorum. Biri bana direkt olarak benimle ilgili sorular sorduğunda hep böyle oluyor. Kendimden bahsetmem gerektiğinde ıssız bir çöle dönüyor kafamın içi. Sonuç olarak işe alınmıyorum. Bir dönüşte müzik dergisinden oluyor. Onlar da maaşla değil stajyer olarak çalışabileceğimi söylüyorlar. Onu da ben istemiyorum. Eylül ayı civarı barda tanıştığım Hollandalı kadın İstanbul'a geliyor tekrar bir arkadaşıyla beraber. Dövmecide buluşup yemek yemeye dışarı çıkıyoruz. Flört ettiği adamla ilişkisi bitmiş ama minik bir hatırası kalmış. Arkadaşım hamile. Birlikte geldiği arkadaşı dalga geçiyor. Doğurursan adını Sultanahmet koyarsın artık diye. Doğuracağım diyor arkadaşım. O gün o yemekte ısrar edip hesabı ben ödüyorum. Biri başarılı bir avukat, diğeri iş güç sahibi kadınlar olmasına rağmen. Halbuki herkesin kendi hesabını ödemesine atıfta bulunan goyindaç diye bir terim bile var. Ama ben İstanbulluyum. Bizde misafire hesap ödetilmez. Öyle işlemiş sistemim o zamanlar. Yaşayıp dünyanın her yerinde insanlarla oturup kalktıkça kendimde misafirperverlik olarak değerlendirdiğim şeyin biraz karşıdakini rahat ettirip sevgisini kazanmaya çalışmak, biraz da kendini daha aşağıda hissetmekten kurtulmak istemekle harman olduğunu anladım zaman içinde. Mühim olan eşlik edip zaman geçirmek. Maddi konuları eşit şekilde halletmek de gayet normal ve çok daha konforluymuş. Eylül ayında annemin doğum günü civarı dövmeciyle alışveriş merkezine gidiyoruz anneme hediye ayakkabı bakmaya. Arada yaşadığımız onca şeye rağmen annemin onayını alma konusu hala ikimiz için de önemliydi herhalde. O günlerde yaptığım başarısız iş başvuruları ardından iletişim fakültesi öğrencilerinin ekstra eğitimle yapabileceği aile danışmanlığı diye bir şey görmüşüm. Hah işte bu demişim. İnsanlara faydalı olabileceğim bir iş yapabilirim. Tam bana göre. Diğer birçok şeyde olduğu gibi onun da peşinden gitmemişim. Aralık ayına geldiğimizde pasaportum çıkmış. Hollanda'ya gitmek için vize başvurusu yapmışız ama ben Eylül ayından sonra günlüğüme tek satır yazmamışım. Aralık ayında ilk yazdığım şey, yazmayı seven biri artık yazmıyorsa ya gerçekten yaşadığındandır ya da öldüğünden. Ölmediğime ya da öyle hissetmediğime göre yazmamamı yaşıyor oluşum ile değerlendirebiliriz olmuş. Yine aynı zamanda Ege ile beraber çocukların doğum günlerinde kendi kamerasıyla gidip fotoğraf çekecek fotoğrafçı arayan bir ajansa başvurmuşuz. Benim kameram olmadığından dövmecinin profesyonel makinesine ödünç alıp kısa bir süre yaptım o işi. Bir oyun evi dolusu miniyi fotoğraflayıp o fotoğrafları satarak geçindim bir süre. O ara Hollanda vizelerimiz çıktı. Gitmeden önceki gün babama ben Hollanda'ya gidiyorum dedim. Ömrüm boyunca neredeyse hiçbir zaman gidip harçlık istemediğim, şuyum eksik demediğim babam biz karşılayamayız bunu, paramız yok, gidemezsin diye tepki vermişti. Para istemiyorum baba, her şeyim hazır, gidiyorum, onu paylaşıyorum seninle demiştim. Yıllardır çalışıyordum halbuki, sadece birkaç ay işsiz kalmıştım. Aa nasıl ayarladın diye de sorabilirdi, sormadı. Yarın beni Kadıköy'e bırakır mısın? Havalimanına oradan arkadaşımla gideceğim demiştim. Olur demişti. Kendim de gidebilirdim ama babamın bırakması biraz olsun onayladığı hissiyle gitmeme yardım edecekti. Babamın beni algıladığı haliyle kızının Hollanda'ya gitmesi bir ihtimal olarak gerçek dışı göründüğünden tepki vermişti en başta. Anlaşmazlıklar yaşasak da engellemek gibi bir girişimi olmuyordu hiçbir zaman neyse ki. Destek göremiyordum evet ama önüme taş da koymuyordu. Anlam veremiyordu pek bence. Yurt dışına tatile gidilecek bir atmosferde yetişmemiştim. Ama hazırdım, gidiyordum. Beni Kadıköy'e bırakmadan 50 euro gibi bir harçlık verdi diye hatırlıyorum. En fazla bunu verebilirim demişti. Gerek yoktu baba deyip teşekkür ederek almıştım parayı. Ne annemden ne babamdan madden bir beklentim yoktu o seyahate çıkarken. Onlardan bağımsız şekilde kanatlanıp uçmaktı beni motive eden. Senin için nelere katlandık dedirtmeden özellikle babamın hayal bile edemeyeceği şeyleri gerçekleştirmek istiyordum. 10 Aralık'ta hayatımda 3. defa ve ilk defa yurt dışına çıkmak üzere uçağa bindim. Dövmeci, en sevdiğim kadınla en çok gitmek istediğim yere gidiyorum diyordu herkese. Mutluydum. Bu dünyada Türkiye'den sonra ilk gördüğüm ülke Hollanda olmuştu. Hollandalı arkadaşım havalimanında karşılayıp kardeşinden ödün çaldığı arabayla kalacağımız yere bırakmıştı. 4 günlük tatili Amsterdam sokaklarını gezerek geçirmiş, bir akşam da Hollandalı arkadaşımın evine yemeğe gidip annemle anneannemin bebek için ördüğü hediyeleri vermiştik. Başka bir ülke görmek çok güzeldi ve kendimi oralarda da rahat hissettiğimi keşfetmiştim. Tahmin ettiğim gibi yola çıkmak, uzaklara gitmek, farklı kültürlerin içine girmek de diğer birçok şey gibi normal gelmişti. 14 Aralık'ta geri döndük. Uçağa binmek, yurt dışına gitmek zerre korkutmuyordu beni o zamanlar. Neredeyse uçağa biner binmez kaza riski çok düşük, trafikte ölmem daha muhtemel deyip uyuyabiliyordum. Dövmeci de mutluydu. En sevdiği kadınla en çok gitmek istediği yere gitmişti. Döndükten sonra ilişkimiz eski limoniyi dengesiz haline evrilmeye başladı tekrar. Sevilip sevilmediğimden emin olamıyor, sürekli onu nasıl da olduğu haliyle kabul etmem gerektiğine dair listeler yaparak pozitiflere odaklanmaya çalışıyordum. Bu sefer onun da beni unutamadığını bilerek başladığımızdan bir şeyler yolunda gitsin diye emek vermesini bekliyordum. Üzülsem de kendimi paralamak, ittirerek tek taraflı ilerletmeye çalışmak istemiyordum. Tekrar birlikte olmaya başlamamızın 7. ayında 25 Ocak 2013 günü uzun uzun yazmışım günlüğüme. O zamanki aklım ve deneyimlerimle çıkarımlarda bulunmuşum. Bir kısmı kelimesi kelimesine şöyle. Bu ilişkinin bana temelde öğrettiği birkaç mühim madde var. Örneğin 1. Asıl olan ailedir. Her şart her koşulda. Sığınmaya liman, paylaşımların daima keyifli olduğu. Dünyaya bir çocuk getirmeye, aile olmaya karar verdiğin gün bunu idealinde olanı en fazla gerçekleştirebileceğin adamla yap. 2. Birilerinin sana inanması için senin kim olduğun konusunda fikir sahibi olması ve seni cesaretlendirebilmeyi becerebilmesi lazım. Kendini ve kendi arzularını illa senden yukarıda tutacak adamla yola çıkma. 3. Kendini ifade etme zahmetine girmeden bakışından içinde bulunduğun hali doğru tahmin edebilecek insanı seç. 4. Nihayetinde para ve getirdikleri mühim. O paranın nasıl, neye harcandığı, paraya ne kadar değer verildiği mühim. İşte bu faktörü aradan çıkarttığında yine de sevebileceğin her daim akıllı, çalışkan ve sana karşı ilgili adamı bul. Bunları bulamazsan da hayatına girmiş o insanla uzun vadeli planlar yapıp da bambaşka olabilecek geleceğine kötü bir planla müdahale etme. İnsanlara güven, sürekli kontrolde olma. Özgürlük duygusu bir insana kötü bir şey yaptırıyorsa bu o insanın içinde olduğu içindir. Engel olacağım diye kendini yıpratma. Son olaraksa kendinin peşinden git. Neleri, nasıl insanları, yerleri, sohbetleri sevdiğini keşfet. Keşfetme sürecinde de hayatını bunlara göre şekillendir. Ekle, çıkart ama ne yapıyorsan yap, varoluşunda gördüğün şeylere uygun yap. Bunun gibi nasihatler vermişim kendime. Son olarak da şöyle bitirmişim. Bir insan sizi kötü bir şey yaptığında, kötü bir söz söylediğinde şaşırtmıyorsa, siz bunu o insanın varoluşuna bağlıyorsanız, nihayetinde iyi bir şey yapması, güzel söz söylemesi sizi şaşırtıyorsa, orada ömür boyu azla yetinmek büyükçe mutsuzluk var. Böyle boyumdan büyük ama bence kısmen doğruluk payı da olan, günlüğüme kanun gibi yazdığım düşüncelerle boğuştuğum günün ertesi günü evden sorun yaşamayı göze alarak çıkıp yanına gittim. Canım hiç içeride durmak istemediğinden köpeği de alıp çıksam sen sonra gelsen olur mu dedim. Tamam sen git ben de kapatır kapatmaz yanına geleceğim dedi ama sesi çıkmadı. Aradım birazdan geliyorum dedi. Beklemeye devam ettim. Belki işi çıkmıştır, müşteri gelmiştir diye düşünüp oyalanmaya çalıştım. Artık sabrım kalmayınca kalkıp stüdyoya gittim ve bir baktım bir oda dolusu arkadaşıyla oturmuş bira içiyorlar. Başkalarıyla oturup bira içmesi değil, bana bunu söylemeden bekletmesi, evde çıkabilecek bin türlü tatsızlığı göze alıp yanına gitmişken benim yanıma gelmek yerine kendine ortam yaratıp orada kalması, önemsememesi nevrimi döndürdü. Konuşsam konuşulacak bir şey yoktu artık. Koca bir çaresizlikle bir yandan bağırıp diğer yandan masanın üstündeki bira şişelerini alıp teker teker duvara fırlattım. Ona değil kendime kızdım bence o akşam. Bir adım ilerisinin olmadığını idrak ettim. Bir anlık bir sinirden ziyade bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde Kırıp dökerek bitirmek istedim fark etmeden. Hayatı kaçırmaktan deli gibi korkarken bir tek onda duraklamıştım bu kadar. Bu olaydan sonra dışarı çıktık oturduk. Sabah kalkıp adı yaşananların üstüne ironi gibi olan Seven Kebap diye bir kebapçıda yemek yedik ve yollarımız ayrıldı. O zamana kadar kendi ailem dışında kavga, gürültü yaşadığım tek ilişki buydu. Kopamadığım tek insan da o oldu. Anneme, babama kendimi nasıl kabul ettirmeye çalıştıysam o ilişkide de o beni kabul etsin diye uğraştım. Bırakırsam dağılır diye düşünüp hiçbir zaman tamamen bırakamadım. Bazı zamanlar bensiz yaşayamayacakmış gibi davranıp diğer zamanlar sanki öyle davranan o değilmiş gibi mesafe koyduğundan uğraşıp ilgisini tekrar kazanmaya çalışmayı heyecan sanıyordum. Bu ilişkide toksik olan taraf diye bir şey yoktu bence bu arada. Birbirimizi tetikledik. İnsanlardan ziyade ilişki toksikti. Eğer babamla evlilik konusunu konuştuktan sonra onu aradığım gün evlenmeye karar vermiş olsaydık sonrasında ne olurdu hiç bilmiyorum. İkinci kez içimdeki duygular tamamen bitmemiş, aklımdan çıkmamışken kendi kendini imha etmişti toksik ilişki. Bu ilişkiden çok şey öğrendim. Zorlukları olduğu kadar renkleri, hayatımı renklendirip kapılar açan tarafları da vardı. Ama bitmezse artık ikimize de bir şey katmadan sadece tüketerek ilerleyeceğini anlamıştım. İnsan severken basit sınıflandırmaların sınırlarını değil kendi sınırlarını görür. Kendi sınırlarında dolaşır, kendi sınırlarına değer. Benim bildiğim tek sınır bu diyor Barış Bıçakçı. O son akşam kendi sınırlarıma değmiştim ben de. O dönem henüz 22 yaşında bir üniversite öğrencisiyken, türlü türlü hayalim varken, daha henüz kendimi tanımazken, sırf sevdiğim insanı sorunsuz görebilmek için evlilik fikrinin eşiğinden dönmüştüm. Kız çocukları babalarına benzeyen erkekleri seçerler derler. Başından beri sorgulamış, karşılaştırmıştım. Babamdan farklıydı. İyi zamanlarında beni el üstünde tutuyordu. Nadir de olsa birlikte aktiviteler yapıyorduk. Babamın arabası kıymetliydi. Anneme al sen de kullan diyecek kadar öğretip paylaşmamıştı hiç. Dövmeci ehliyet alacağım zaman motor kullanmayı öğretip alacakken onu da al lazım olur demişti. Benim için pasaporta o başvurmuştu. İlk yurt dışı seyahatine onunla çıkmıştım. Beni tanıyıp potansiyelimi görüyor, bazen destek olmaya çalışıyor, bazen de korkuyordu. Kıskançlıkları vardı ama hakaret etmiyordu. Şiddete eğilimli değildi. İçki içtiğinde değişmiyordu. Babama pek benzemiyordu yani. Ama daha önce de bahsettiğim gibi alışık olduğum bir şeyi tekrar tekrar deneyimliyordum o ilişkide. Dengesizliği, sevgiyi kazanma çabasını, hoşuna gitmeyen bir şey yaptığımda küsen annemin hissettirdiklerini, evde kavgalarla yer yerinden oynadıktan bir gün sonra aynı masada oturup her şey yoluna girsin diye ummayı, ona göre davranmayı, her şey yoluna girince bir süre rahat bir nefes almayı ama tekrar ne zaman dağılacağını bilmemenin gerginliğiyle yaşamayı, bunları tanıyordum. Bir benzerlik de dükkanda geçen çocukluğum gibi bu ilişkide neticede bir iş yeri olan stüdyoda yaşanıyordu. Tanıdık tanımadık bir sürü insan girip çıkıyordu. Bir ev gibi steril değildi. Kapısı her zaman açıktı. Kendimi o ilişkide evimde gibi hissetmem için türlü sebep vardı yani. Her şeye rağmen hiçbir zaman başladığına pişman olmadım. Peki bittikten sonra ne oldu? Onu da bir sonraki bölümde anlatacağım. Biliyorum dinleyenler için de toksik ilişki yaşayanlar, hatta önceki bölümleri dinledikten sonra ilişkisini sonlandırmaya karar verenler var. Geri döneceğimi, üstüne bir 6-7 ay birlikte olacağımızı tahmin etmedi muhtemelen çoğunuz. Bu tarz ilişkileri, özellikle daha önceden deneyimi de yoksa insan, son umut zerresini tüketene kadar devam ettirebiliyor. Biz birbirimiz için yaratılmışız, her ilişkide sorunlar var, olmak istediğim yer onun yanı diye diye geçiyor zaman. İlişki dev bir dikenli kaktüs gibi ne yana dönsek canımızı yakarken açtığı çiçeğe odaklanıyoruz. En görkemli çiçeği açsa da kaktüslüğü değişmiyor halbuki. Bazılarımız o kadar alışıyoruz ki o acıya, çiçek dikensiz olmaz sanıyoruz. Dikensizliği heyecan eksikliği sanıyoruz. Bir yerde durup rengarenk, güzel kokulu, can acıtacak kadar çok dikeni olmayanı da sevmeyi öğreniyor insan. Kendini sevmeyi öğrenmekle eş zamanlı olarak. Yaşamım boyunca birçok yanılgıya düştüm. Bana çok acı çektiren yanlış işler yaptım. Hiçbirinden pişman değilim. Çünkü yapılması gereken yanlışlardı bunlar. O yanlışları ancak yaptıktan sonra onlardan kurtulabilirdim demiş Mina Urgan. Başladığına nasıl pişman olmadıysam bittiğine de olmadım. Evlenmek beni küçücük yaşta boşanmış bir kadın yapacaktı. Evlenmek değil, kendi kendine, içimde halledip yoluma bakabileceğim kadar küçülmesini yaşayarak görmek istedim. Aklımda kalmasın, dönüp kendimi aynı yerde bulmayayım, aklıma geldiğinde bitmesi gerektiğine beni ikna edenleri hatırlayabilecek kadar yaşamış olmak istedim. Öyle de oldu neyse ki. Sonrasında neler oldu? O eşikten nasıl atladım bir sonraki bölümde anlatacağım. Umarım toksik ilişki yaşamışlarda, yaşayanlarda, gelecekte yaşayacak olanlarda ve çocukları böyle bir ilişki içinde olan ebeveynlerde biraz olsun bir ışık yakabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.